Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 28. ayrım. Köpek seslerine karışan bir zırıltı zille uyanıp şaşkın, ürkek kaldı. Neredeydi? Kimindi bu yatak? Durup gene başlayan zil de oda kapısı önündeki koridordan geliyordu. Telefon çalıyor. Fırladı, sonra duraladı. Emine açar. Evde kendisinden başka kimseler yok gibiydi. Nerede bu kız? Karşı divan boş. Gece oradaydı. Tuvalette. Bu Allah'ın belası zil. Çıktı koridora. Şöyle bir bakındı. Ev tıs. Yalnız zil. Açtı. Emine'ydi. Sabah bir rüya gelmek zorundaymış. Uykusu anmadı ağırmış Refik'in. Bu sabah kaç kez girip çıkmış odaya uyandıramamış. İsterse kahvaltı edebilirmiş. İşi bitince kapıyı iyice çekip saate baktı. Ona geliyordu. Suratına kapanır gibi kesilen telefona da, dün gecenin bu sabahına da, köpek korkusuyla evden bahçe kapısından deli gibi fırlayışına da, Emine'ye de. Emine'ye bir şey diyemiyordu. Şaşkınlıklar içindeydi. Bu iş niye bu kadar kolay olmuştu? Asıl niye olmuştu? Seviyorum da diyemiyordu. Demek gerekli mi sevmek için? O bıcır bıcır konuşan Emine de sevişme boyu karanlıkta dilsiz oyun oynamıştı sanki. Ben de konuşkan sayılmam. Doğal değil bu kız. Tanıdıklarına benzemiyor diye mi? Tanıdıklarından ayrımı yok. Hep kız diye düşünmüştü oysa. Peki Fuat, sana ne? Bana ne diyordu? Fuat'a karşı suçluluk duymaktan kendini alamıyordu bir türlü. İki gün üst üste evden telefonla aradı Emine'yi. Kimse çıkmadı. İş yerini de bilmiyordu. Dayanılmaz bir görme isteğiyle umarsız bir gün daha geçti. Gidip Fuat'tan öğrenmekten başka yolu yoktu. Nerede çalışıyor? Bir iş falan var diye. Seniye'den sormalı. Ya alaylı bakarsa? Yukarıdan gülerek şöyle yapar ya. Ben de ona bakarım. İkisi de birbirinden ters. Seniye bilmiyor olabilir. İşe yeni başladı kız. Dördüncü günün sabahında gece çok geç gelip yatmıştı. Kalkınca masa üstünde ufak bir not vardı. Yazı Seniye'nin. Bir de numara. Abisi Emine'nin telefon numarası. Bu. Arasın demiş. Koşar gibi postaneye çıkıp aradı. Bir adam Emine Hanım'ın belediyeye bir imar işini izlemeye gittiğini söyledi. Ne vakit döneceği belli değil. Bir iki saat sonra aradı. Aynı adamın sesini duyunca kapadı. Akşama doğru gene aradı. Telefon yanıt vermiyordu. Büro kapandı demek. Bu saatte mi? Burası Beşiktaş filan mı? Bir daha aradı. Yanlış düşmüşse. Açılmıyordu. Sinirli, gergin kaldı bir süre. Ertaş Film'in yazıhanesinden telefon ediyordu. Ertaş Film. Temel'in yakın arkadaşı bir ışıkçı çocuğun yeni kurduğu, daha film yapmamış bir yapım evi. Refik'e de film yaptıracakmış. Bunlara kaldıksa, belli de olmaz ya. Daha dün sandık taşıyanlar, bugün büyük işletmeci, büyük yapımcı, altlarında 8 silindir Ford. Burası sinema. Ben de bir yazıhane mi açsam? Temel'e bakarsan hemen. Para işine aklım ermez benim. Yönetmenim ben, film yaparım. Peki bu kızı nerede bulacağız? Akşamüstü gergin sinirleriyle ağır ağır eve gelirken Pervinler'de buldu Emine'yi. Pervin biraz rahatsızmış. Seniye görmeye gelen birilerini yolcu ediyordu. Refik merdivenleri çıkarken içeri seslenip muştuladı hemen abisinin geldiğini. Refik inenlere yol verip de kata çıktığında Emine kapıdaydı. Elini uzatıp "Merhaba," dedi. "Aramışsın söylediler. Seninle biraz konuşalım. Filme başlıyorum demiştin." Nasıl da rahat konuşuyor. Refik uzanan eli sıktı yavaşça. Biraz şaşırmıştı doğrusu. Böyle mi karşılaşacaklardı? Ne pişkin kız bu. Toparlandı. Emine'nin ardı sıra durmuş, dinleyen Seniye'nin merakla açılmış gözleriyle durumu kavrayıvermişti. Bunları uyutuyor. Konuşalım, dedi. Buyur istersen. Zaten çalışacağım. Onun için erken geldim. Hemen çıkması gerekmiş. Cuma günü öğlende olabilir mi? Bugün yani. Evecenlikle beklemişti bugünü. Kalktı yavaşça. Ev sessizdi. Makbuş'un odasının kapısı da aralık. O da yok. İçerki odaları mı düzenliyor? Zühtü Bey gene günlerdir uğramıyor. Bir gün kötü haberi gelecek bir yerlerden. Bir berber kızla yaşıyormuş. Yaşasın. Burası ev değil. Bekar odası. Makbuş da eski Makbuş değil artık. Avukatlık stajına başlayalı Seniye de iyice ilgisini kesti evden. Pervin'le de değiller eskisi kadar. Bir yerlerde bir haltlar ediyordur o da. Buzdolabını açıp yarılanmış süt şişesini çıkarırken Makbuş göründü kapıda. Evdeydi demek. "Günaydın," dedi. Öylece bakıp duruyordu Makbuş. "Söyle de bir daha gelmesin," dedi. Dikip boşalttığı süt şişesini taşa korken şaşkın baktı Refik. Bir kadının saçı başı. "Ne böyle? Deli saraylı. Gülecekti. Kim?" dedi. "Ablan." "Ablan mı?" Kadın kımıltısız boş boş bakıyordu kapıya. "Ablan mı?" "Ablan, Mefaret." Mırıldanır gibi söylüyordu. "Bu kadına ne oldu?" Ses çıkarmadı Refik. Çözemediği bir şeylerin ayağına dolanmasından kaçar gibi paltosunu alıp çabucak çıktı evden. Makbuş mutfağın kapısında durmuş, ardından öylece bakıyordu. "Ablam, Mefaret. Bazı bazı böyle şeyler yapar bu karı. Yaşlandı da karıştırıyor iyice. Annem de ablam gibi görünüyor. Söyleyeyim, sevinir. Çoktandır yazmıyor o da. Seniye ile mektuplaşıyorlardır. Ankara'dalar. Bab kafeteryaya vardığında saat yarıma geliyordu. Emine'yi boş bir masada bekler buldu. Kapıdan giren Refik'i görünce kalktı hemen. Selamlaşıp el sıkıştılar. Birlikte yürüyüp yiyeceklerini aldılar tepsilerine. Ortadaki boş yerlerden birine karşılıklı oturdular. "Ayrıldın mı?" İrkilmiş gibi durup baktı Emine. Saklayamadığı bir sinirlilikle. "Kimden?" dedi. Şaşaladı Refik. İşinden ayrılmaktan söz etmiyor muydu bu? Sormasını mı bilmedim? Öyle bildin ki aklınca yutacak kız mı bu? Gülümseyerek bakışına bir gülümsemeyle karşı çıkmıştı Emine de. İlişkilerimizden söz edelim istersen, dedi. Hiçbir renk katmamıştı sesine. Ne biçim kız bu? Bir ürperti gezindi Refik'in içinde. Neler diyeceğini seziniyordu, mutlulukla bekliyor, korkuyor da istemiyor gibiydi. Neyinden korkacağım, seninle yattık biz kızım. O gece altımda. Karanlıkta da gülümsüyor muydun böyle? Bir daha olacağını sanmıyorum. Refik'in yüzündeki bulutu aralamak ister gibi bir süre bakıp ekledi Emine. Yatmamızdan söz ediyorum, dedi. Ayrıcalık kazandırmaz. Ne sana ne bana. Üstünlük filan yani. Umarım biliyorsundur. Soğukluk, kızgınlık da yoktu sesinde. Hep aynı renksizlikte. Yemeğine eğildi. Öyle doğal ki her şey. Refik için doğal değildi. Yüreğine acı oturdu oturacak. Toparlandı. Biliyorum, dedi. Tutamadı. Doğrusu tutmak da istemedi. Solcuları biliyorum, dedi. Sesinin kızgınlıkla titremesini örtememişti. Daha kötü şeyler söylememek için güçlükle tuttu kendini, sustu. Emine algılamamış gibi pudingini yemeye koyulmuştu. Sığındığı suskunluktan, minik parçalar kopardığı pudinginden sürüp çıkarmak için daha ağır şeyler söylemek gerek bu kıza. Tatlısını yarım bıraktı, yavaşça yana iteleyip doğruldu Emine. "Kahve ister misin?" dedi. "Hayır." Kalktı bir şey demeden, yürüyüp kahvesini almaya gitti. Sesinde tek sözcükle belirlen küskünlüğe de canı sıkılmıştı Refik'in. Kahveyi benim almam gerekirdi. Niye? Gitsin alsın. Canı da öyle kahve istiyordu ki. Tatlısını bitirmişti. Dönüp dipteki masalarda oturan sinemacı tanıdıklarına baktı. Baktığı şeyleri görmüyordu aslında. Bu kız niye böyle davrandı? Kahvesiyle gelip karşısına oturduğunda sözü açıyordu ki, tam aranırken Emine aldı gülümseyerek. Solcuları tanıyorsun demek. Nasıl da ezici alay var şu gülümseyişinde. Çok önemli şey sanki solcuları tanımak. Ağır bir konuşma yap şuna, sonra çek git. Ağır ne diyeyim? Tuttu kendini. Tutmak da değil. Eskiden ne çok şey vardı söyleyebileceği, ne sövgüler. Şimdi anlamsız geliyordu çoğu. Çirkin de. Siz solcular zaten ne namus, ne ahlak, ne aile. Öyle boş ki bu sözler. Yanlış da belki. Yanlış mı? Peki bu kız? Ya senin piyasanın kızları? Emine gözlerini dikmiş, Refik'in içinde esen yerleri alaycılıkla izliyor gibiydi. Haydi söyle, solcuları tanıyorsun. Kalkalım, dedi Refik. Stüdyoya gitmem gerek. Ses çıkarmadan kalktı Emine. Konuşmadan paraları ödediler ayrı ayrı. Yeşilçam sokağında aynı suskunlukla Beyoğlu'na yürüdüler. El sıkışıp ayrılırlarken. Görüşelim gene, dedi Emine. Aynı gülümseyen bakışıyla. Sinirleri gerilmişti Refik'in. Sanmam, dedi. Çok işim var bugünlerde. Hoşça kal. Taksim'e doğru koşturur gibi yürürken bir çıkmazın sıkıntısını taşıyordu. Yenik düşmenin. Ne yenik düşmesi? Aşağılık karıya mı? Dönüp Emine'yi yakalamak, suratına en pis şeyleri kusmak geliyordu içinden. Aşağılık orospu. Tam buldum. Bizim piyasanın karılarından biri bu. Şıllık. Oynadı benimle aklınca. Bizimkilerin cilalısı. Sanatçı aydınmışlar. Mimar. İlerici solcu. Başka kimi tanıyorsun böyle? Fransız konsolosluğu önünde yavaşlayıp durdu. Nereye gidiyorum? Karıya söylediğim yalana kendim de inandım. Stüdyoda ne işim var? Döndü. Ağır ağır Yeşilçam'a doğru yürümeye başladı. Biraz durulur gibi oldu, sonra gene sık sık yinelenen kızgınlık gel git biçiminde sürüp gidiyordu içinde. Abiciğim selam. Seni Allah gönderdi Temel. Ertaş Film Anadolu'ya gidiyormuş. Yazıhanede Refik abi oturuyor mu diyorlarmış. Vural sahibi diyormuş ki Refik abi oturursa gözüm arkada kalmaz diyormuş. Kimseye güvenemiyormuş. Ne o ulan, kasada altınları mı var? Sen niye oturmuyorsun? O da gidiyormuş onlarla. Kral bir rolü varmış. Kötü adam da sonunda ağlatıyor. Kızı da kardeşine alıyormuş. İyiymiş aslında. Oğlanın abisi. Oğlanı da piyasaya yeni gelmiş yönlerden biri oynuyor. Vural kendi çekecekmiş filmi. Bir haftada döneceklermiş. Hayırlı olsun. Önüne gelen yönetmen oluyor. O da başlasın bakalım. Vurallarla ayaküstü konuşabildiler. Minibüs yüklü bekliyordu kapıda. Işıklar, setçiler, birkaç oyuncu. Ötekiler otobüsle gidiyorlarmış akşam. Beyşehir Gölü yöresinde bir yere, bir köy varmış. Anahtarları çıkarıp masaya koydu Vural. Karadeniz işletmesinden senetler gelecekmiş. Onlar stüdyoya verilecek. Yukarıda depodaki kopyalar Adana işletmecisinin. Yarın öbür gün buradaymış, telefonda konuşmuşlar. İyi, onu da veririz. İzmirli para getirecek, onu alacağız. Cumartesi iki oyuncu gidecek, onlara bilet paraları. Tamam. İstersem oturup çalışırım burada. Evdekinden iyi. Tatlı oğlan Vural. Kucaklayıp ayrılırken dolaptaki bir şişe viskiyi gösterdi. Bu da bizim bekçilik payı demek. Gidenler bir gürültüyle çekip gidince ıssızlık çöktü yazıhaneye. Özenerek döşenmiş bir küçük yer. Penceresinden sokak görünüyor. Yeşilçam'ın günlük yaşamı. Yandaki bayram sokağına girip çıkanlar. Figüran bir kadınla kızı simit alıyorlar. Telefon çaldı. İnce bir kadın sesi Vural Bey'i soruyor. Gittiler. Siz kimsiniz diyor. Artık işimiz bunlara laf anlatmak. Peki siz kimsiniz? Necla'ymış. Yarın yazıhaneye uğrayacakmış. Buyurun. Tanıyordu kızı. İkinci üçüncü rollere çıkar güzelce biri. Alacağı mı var yazıhaneden? Gelsin bakalım. Kalktı. Yandaki merdivenlerden yukarıya, depo dedikleri yere çıktı. Elektrikle aydınlatılmış bir büyükçe oda. Raflarda filmler, afiş yığınları, kutular, birkaç spot, ampuller, kablolar. Duvar dibinde eski sedirimsi bir şey üstünde kırık dökük reflektörler. Telefon sesiyle çabucak indi merdivenleri. Işıkçı Rıza mı? Gittiler kardeşim. Ne bileyim ne vakit gelirler? Kapattı. Bu da az dert değil hani. Gündüz abiyi arasam mı? Sunay'ı aradı. Çalıp çalıp duruyordu telefon. Bu saatte dublajda filandır. Doğal olmayan bir açlıkla düşünüyordu Sunay'ı. Bu gece gitmezsem kötü olacağım. Bütün yaptığı Emine'den kurtulma. İçine sinsizce çöreklenen bir özlemi yok etme çabasıydı. Ne özlemi? Tiksiniyorum sadece. Bir daha da olacağını sanmıyorum. Orospu. Yeter bana. Tadını çıkardım. Artık Fuat'la mı? Yoksa bir başka boynuzluyla mı evlenirsin? İstediğin boku ye. Senin gibisi dolu bu piyasada. Işıkçı olanlar bile ne fıstıkları yiyor. Merdivenlerde ayak sesleriyle tanıdık çocuklar doldu odaya. Kavgacı oyuncular. Uğramışlar. Hayırlı uğurlu olsun abi. Vural abiyle ortak mı oldunuz? Güldü Refik. Onlar ciddi. Sevindiklerini söylüyorlar. Sen bir yazıhane aç abi. Namussuzuz bedava oynamazsak. İlk filmin bizden abi. Üçü de yemin ediyor. Sağ olun. Hep böyle derler. Gır gır başladı. Vural'ın filmine takılacak oldular. Pek yüz vermedi Refik. Kapattılar. Günün dedikodusu miras yedi bir ünlü yapımcı Kıyma Bana Perihan Kalbim Var diyormuş. Kıyma Bana Perihan. Tam film adı gibi. Onlar çıktı, iki kadın girdi. Vural Bey gelin demiş. Sonra gene birileri, gene telefon. Kapıyı kapatmadan çalışılmaz burada. Nasıl kapatırsın? İyi oldu bir bakıma. İnsan unutuyor kendini. Herkes gidip de kendisiyle kalınca anladı unutmadığını. Gene telefon açtı Sunay'a. Yok. Kalktı. Saffet abiye uğrayayım. Daha çıkmamıştır. Çıkmamıştı. Narin Ceylan girdi Refik'in peşi sıra. Demek onu bekliyordu Saffet abi. Yukarıya gelmiş de bir uğrayayım demiş. Yukarı kattaki bir yapımcıyla filme başlıyorlar. Güzel kız. Tipim değil. Olsa ne yapacaktım? Herife baksana. Nasıl bakıyor karıya? Alay eder gibi. Gerçekten de alay eder gibi. Ne anasının gözü herif bu. Dünya ile alay ediyor. Senin de milyonların olsa? Çocukluğunda ninesi buna fındık altınları verilmiş oynasın diye. Öyle anlatıyorlar. Helal olsun. Ama şu kız yüzünden çoluk, çocuk, karı hiçbir şeyi gözü görmüyormuş. Nasıl gidiyor senaryo? İyi abi, dedi Refik. Bugünlerde pek buluşamadık Gündüz abiyle. Yarın arayacağım. Ertaş filmde olduğunu söyledi. Gel bizim yazıhaneyi bekle Refik, dedi Saffet Duran takılır gibi. Dalga geçiyor benimle. Yo, ciddi. Vallahi iyi olur, dedi Saffet Duran. Dışarı gideceğim. Çağırıyorlar. Ayrılamıyorum buradan. Sevindi Refik. Gene de inanamıyordu. Nasıl otururum bu koltuğa ben? Ne vakit isterseniz. Siz emredin abi, dedi. Herif işletiyor beni. İşletsin bakalım. Narin Ceylan senaryoyu bekliyormuş. Telefon çaldı. Saffet Bey'i evden arıyor olmalılar. Biraz geç gelecekmiş. İşi varmış. Narin'le işe gidecekler demek. Karıyı atlatıyor. Nasıl rahat herif. Evlenmek de iyi bir bok değil aslında. Evlenip de bir yere varanı gördük mü? Çıkmaz sokak. Gene de evleniyor herkes. Ben de bir gün. Ola ki biriyle. Hiçbir zaman. Büyük konuşma oğlum. Daha dün Emine'yle sen bir şeyler kuruyor. Eşşoğlu eşeğin orospusunu. Yorgun görünüyorsun Refik. Toparlandı. Gülmeye çalıştı. Valla koşturuyoruz abi, dedi. Hadi şöyle iki kadeh hava alalım bir yerde. Kendimize geliriz. Tarabya'ya gidiyorlardı. Zincirli Kuyu kavşağını dönmüşlerdi ki Saffet Bey. Yol boyu sürüp giden ıvır zıvır konuşmaları aralamak ister gibi. Yasak Duygular diye bir projen vardı senin, dedi. Ne oldu o? Yasak dakikaları diyorsun. Ha, öyle miydi? Duruyor abi. Eski bir aşkından söz ediliyor gibi. Nesi eski? Önde Saffet Duran'ın yanında oturan Narin Ceylan'a baktı. Kız bu işte. Narin de ilgiyle dönmüştü. Geçen film çalışmasında bir ara sözünü etmişti şöyle. Narin dinlemişti sadece. Ne yapsındı? Sen biliyor musun, dedi Saffet Bey. İlginç bir konusu var Refik'in. Söylemişti bana. O değil mi? Hani kıza sevdiği adamın babası. O, dedi Refik. Sevindim abi, ben de unutup gitmişsinizdir diyordum. Unutmadım da, dedi Saffet Duran. Sansürü nasıl olur bir... Sonra... Sollayan bir arabaya takılmış gibi duraladı. Sansürden geçer abi. Ses çıkarmadı Saffet Duran. Bir süre sustu. Karşıdan farlarını projektör gibi yakıp gelen bir arabaya söylendi. Başka söz karışsın istemiyor, evecenlikle susuyordu Refik de. Gündüz Bey'le konuştunuz mu bunu? Sinirlendiğini belli etmemeye çalıştı. Artık hiçbir işi Gündüz Bey'siz olmuyor bu herifin de. Bir ara sözünü ettik mi? Anımsamıyorum, dedi. Ona bir aç bakalım. Olur, açarız. Gündüz abi bu tür şeylerden pek hoşlanmıyor. O daha çok sosyal nitelikte. Saffet Duran kesti birden. Bu da sosyal nitelikte değil mi? Dedi. Evet, bir bakıma. Hangi bakımdan baksan sosyal. Sosyal olmayan ne var ki? Gelmişlerdi. Arabayı yol kıyısına çektikleri sıra yağmur başladı. Koşturarak içeri girerlerken kapıda sivil polislerle karşılaştılar. İleride de bir polis aracı bekliyordu. Arama yapıyorlar demek. Narin Ceylan'ı görünce gülümseyerek durdu. İri yarı bir sivil. Kapıdan çekildi. Buyurun Narin Hanım, dedi. Saffet Duran'ı da başıyla selamladı. Refik de yürümüştü peşleri sıra. Ona da bir şey dememişlerdi. Otomatik tabancalı erler de yandaki bir lokantadan çıkıyorlardı. Masaya yerleşirlerken işin alayında gibi gülerek. Gene bir şeyler olmuş, dedi Saffet Duran. 28. ayrımın sonu. Sayfa 285. Devamı 29. ayrımda.